Ayrım 3. Fatma Gül'ün suçu ne? Vedat Türkeli. Sayfa 29. Değerli halılar, tıkış tıkış ağır mobilyalar, kadife perdelerle döşenmiş Reşat Beylerin evinde toplanmışlardı. Avukat Arif istemişti bu buluşmayı. Herkes orada olmalıydı. Bulduğu çıkar yolu muştulayacaktı. Rıfat Bey'in gözdesi olmayı başardıysa da Reşat Bey tam teslim olmamıştı ona. Şimdi fırsatı yakalamıştı. Reşat Bey'in yanında karısı Perihan oturuyordu. Münir'in de ablasıydı Perihan'ın. Hiç kimseyi beğenmez, başka yerlerde büyüyüp yetişmiş bir eda ile üstten bakardı herkese. Yan taraftaki tekli koltuklarda Şemsi Bey ile genç karısı Leman oturuyorlardı. Şemsi Bey ilçenin kadastro müdürüydü. Yaşaranların önünü çok açmış, mallarına mal katmalarına fazlasıyla faydası dokunmuştu. Yaşaranlar aileden görürlerdi Şemsi Beyleri. Leman Hanım alımlı çalımlı güzel bir kadındı. Ağlamaktan kızarmış, yaşlı gözlerine rağmen Münir'le bakışmalarında gizlemeye çalıştığı bir anlamlılık vardı. Karşıdaki ikili koltukta Rıfat Bey ve karısı Hilmiye Hanım vardı. Hilmiye Hanım son yıllarda dine yönelmiş, tesettüre girmişti. Ona göre Selim'in böyle bir şey yapmasının tek nedeni içkili olmasıydı. Kocasına içkiyi bıraktırayım derken oğlu bu illetten içeri düşünce tuttuğu yolun haklılığına bir kez daha inandı. Bu inanış, ben dememiş miydim yolu bir üstünlük sağlamıştı Hilmiye Hanım'a. Adeta haklılığının kıvancını olaydan daha fazla önemsediği seziliyordu. Hizmetçi kız, göz alıcı, boş kahve fincanlarını gümüş tepsiye toplarken Arif Bey söze girdi. TCK 430. madde varken hiçbiri kurtulamaz ağır hapisten. Basan ağır sessizlikte kadınlar ağlaşma havasına girdiler. Şemsi Bey öfkeden kızarmış yüzüyle, suç bizde. İlçeye geldiler mi? Kerim'i, Mahmut'u, it tayfası hepsi. Buluştular mı? Tamam. O kadar söyledim sürekli yatılı olsunlar diye, dedi. Leman Hanım atıldı. Çocuğumun yüzünü görmeyeceğim artık. Sus, sen değil misin bu oğlanı başımıza sıçırtan? Leman Hanım birden dikeldi. Gözlerini belerterek baktı kocasına. Ne bağırıyorsun? Dedi. Şemsi Bey siner gibi oldu. Münir gizli, alaylı bir gülümsemeyle aldırma gibisinden baktı Leman'a. Rıfat Bey avukatları göstererek, bunlar boş, çare avukatlarda, bir şey deyin siz de Macit Bey, dedi. Avukat Macit yıllardır yaşaranların işlerine bakıyordu. Yaşaranlar ona çok güvenirdi. Avukat Macit, avukat Arif'e dönüp onay alır tarzda, çözüm TCK'nın 434. maddesinde, dedi. Avukat Arif Bey tamamladı. İçlerinden biri kızla evlenirse dava düşer. Salondakilere bir kıpırdanma gelmişti. Ağırca doğrulan Perihan Hanım, Allah korusun, dedi. Avukat Arif ekledi. Nişanlısı Mustafa'da dolanıp duruyormuş, vuracağım, kıracağım diye. Bir halt edemez. Yine de tedbirli olmalı. Çocuklar duruşmaya giderken tek el silah patlasa, al sana bir skandal daha. Sessiz kaldılar bir an. Reşat yukarıdan güvenle ağır tonda konuştu. Böyle bir rezalete asla izin verilemez. Kolay değil, dedi Münir, kendinden emin bir şekilde. Ketenciler yaşadı tam seçim önü. Bütün oyunlarını dökerler ortaya. Gazetelerde gör yakında gümbürtüyü. Bir halt edemezler işte. Hürşit'le konuştum. Gazeteye mazeteye varmaz bu iş. Elimizi çabuk tutalım yeter. Reşat sessizce bakıp başını salladı. Görürsün gibisinden. Hürşit'e kaldıysa. Fatma Gül evlerinin önündeki taşa oturmuş denize bakıyordu. Gözleri bir noktaya saplanmış gibi kımıltısız. Ezik, acılı bir bakıştı bu. Biri kucağında, biri yanında iki çocuğuyla yengesi eve doğru geliyordu. İçeri girerken Fatma Gül'e döndü. Mustafa gelmiş süngerden. Fatma Gül duymamış gibiydi. Donuk, tepkisiz bakıyordu. Annesinin elini bırakan Erol gelip acısını biliyor gibi saygılı bir sessizlikle sokuldu Fatma Gül'e. Yanına oturup başını kucağına dayadı. Öylece kaldılar bir süre. Fatma Gül ağırdan dönüp baktı oğlana. Başını, saçlarını okşadı. Erol doğruldu. Halacım sen hiç üzülme. Büyüyünce gidip vuracağım onları ben. Fatma Gül'ün gözlerinde yaşlar birikmeye başladı. Süzüldü ağır ağır. Yengesi kapıdan seslendi. Erol, bahçeden çamaşırları topla gel oğlum. Erol isteksizce ayrılırken halasının yanından Fatma Gül de üzgün bir sevgiyle baktı oğlana. Fatma Gül, Mustafa ile kavuşma anını ne kadar çok beklemişti. Kıyıda tekneden inmiş Mustafa ile birbirlerine doğru koşmalarına, tekneden inen ötekiler gülerek sevgiyle bakıyorlardı, düşündü. Sımsıkı sarılacaktı Mustafa'ya, o da koklayacaktı Fatma Gül'ü. Filmlerden öğrenmişti böylesi kavuşmaları. Yoksa el alem içinde olur muydu öyle sarmaş dolaş? Mustafa gelmiş, tekrar düşlemeye zorladı kendini. Olmadı. Mustafa ne yapacaktı öğrenince? Olanların hesabını soracak bir o vardı. Rahmi abisine git öldür o herifleri dese bile abisinin yapamayacağını biliyordu. Hem zaten kıyamazdı. Olan olmuştu. Bir de hapislerde mi sürünsündü zavallı? Kimseler bilmemiş olsa, duymamış olsa kendi kendine baş etmesi daha mı kolay olurdu? Bazen bunu düşünüyordu. Alıp başımı gidebilsem başka yerlere diye iç geçiriyordu. Sonra ürküntüye kapılıyor, bir başına büyük şehirlere giden kadınların başına gelenleri hatırlıyordu. Mustafa gelseydi, senin ne günahın var deseydi. Mustafa kafasına koymuşsa alırdı intikamını. Bunu yapacağına, beni alıp götürürse buralardan, kimselerin tanımadığı bir yerlere, unutamaz mı olanları? Mustafa beni böyle kabul edemez mi? Mustafa erken dönmüştü süngerden. Yol boyu Fatma Gül'ü, geldiğini duyunca nasıl sevineceğini düşünüp durmuştu. Tekneden iner inmez etrafına bakındı. Balıkçı kahvesinden karşılamaya çıkmıştı arkadaşları. Sarıldı hepsine tek tek. Yüzleri asık, coşkusuz ama sımsıkı sarıyorlardı Mustafa'yı. Bir tuhaflık olduğunu sezdi. Birden babasına bir şey olduğu geçti aklından. Ne oluyor, ne bu haliniz diye kime sorsa sessizce başını eğiyordu. Telaşa, korkuya kapıldı. Kararlı, ısrarlı soruyordu yanındakilere. Söyleseniz oğlum ne oluyor size? Anlatın, anlatın lan hadi. Çektiler köşeye olanı biteni anlattılar öylece. Şaşkınlıktan ne diyeceğini bilemeden donup kaldı Mustafa. Kızgınlıkla, tiksintiyle doldu içi. Vücudunu dermansız hissetti birden. Düşecek gibi oldu. Alıp eve götürdüler. Odaya girip kapattı kendini. Karmaşık düşüncelerle allak bullak sabahı zor etti. Sabah biraz toparlanır gibi olduğunda kahveye indi. Gençler çevresinde birikti hemen. İyi düşün Mustafa dedi içlerinden biri. Mustafa ise şaşkın bakınıyordu. Vurmayıp da ne edeceğim bu puşları ben? Kahvedekiler sessizce hak vererek bakıyorlardı. Gözleri dolmuştu Mustafa'nın. Utanarak başını önüne eğdi, elleriyle gözlerindeki yaşları silmeye çalışarak içini çekti sessizce. Bu muydu olacak? Kahveye ağır bir sessizlik çökmüştü. Nice sonra ayağa kalktı. Başı önünde ağır adımlarla dışarı çıktı. Yavaştan uzaklaşırken içeridekiler ardından bakıyorlar, konuşuyorlardı. O kadar bekle, sonra başına bu gelsin. Bir delilik yapmasın bu oğlan. Vurdururlar namussuzun. O kadar da değil. O kaçakçı Münir yaptırmaz mı yani? Kızı kerhaneye bile yollatır valla. Yollatır ya. Gidip inek gibi oy verdiniz partilerini. Senin ketencilere mi oy verecektik? Mücahit ketenci namuslu adamdır. Sıçmışım onların namusuna. Git Kayabaşı köyüne sor. Üç dönüm bahçesine tek devesine bile haciz koydurdu herifin. Hepsi aynı bokun suyu. Vallahi Mustafa'nın yerinde olsam çekerim tabancayı. Çektiğinle kalırsın arkadaş. Yanına yaklaştırırlar mı ki? Birden sessizlik çöktü. Gözler deminden beri başı önünde sessizce duran Rahmi'ye döndü. Sen de bir şey desene Rahmi. Kızın abisisin. Başını kaldırıp bön bön baktı Rahmi. Başını salladı. Çok ağlıyor Fatma Gül. Başka bir şey demeden donuk baktı çevresindekilere. Onlar da Rahmi'yi bildiklerinden bundan ne iş çıkaracak dercesine bakışıp işlerine döndüler. Mustafa çekingen adımlarla Fatma Gül'ün evine doğru yaklaştı. Uzaktan kapı önünde kas katı oturan Fatma Gül'ü gördü. Duraladı önce. Kararsız bir iki adım daha attı. Durup bir ağaca yaslandı. Fatma Gül'e bakarak öylece kaldı. Fatma Gül de görmüştü Mustafa'yı. Geldiğini görünce önce kalbi hızlı hızlı çarpmış, uzak duruşuyla yıkılmıştı. Umutsuz dolu gözlerle bakıyordu şimdi. Kararsızlık anından sonra bir adım atmaya çalıştı Mustafa. Atamadı. Bir daha denediyse gene olmadı. Döndü, ağlayarak ağır ağır uzaklaştı. Ardından acılar içinde baktı Fatma Gül. Kırık, umarsız. En büyük övünç kaynağı Mustafa ile adının çıkmaması iken şimdi ne hallere düşmüştü. Köydekiler Fatma Gül'ü ille de görmek istiyorlardı. Herkes bir bahane ile kapılarından geçmeye çalışıyor, meraklı meraklı evi gözlüyorlardı. Bu ısrarlarına anlam veremiyordu. Evin önünden geçenleri tülün arkasından görünce gidip gidip aynaya bakıyor, yüzünde, bedeninde bir değişim, bir iz var mı diye inceliyordu. Görünürde bir şey yoktu, morartıları da geçmişti. Hem yıkanmak istiyor hem de kendini çıplak görmeye dayanamıyordu. Banyoda kendisine gerekecek her şeyi önceden hazırlıyor, yıkanması bitene kadar gözlerini sımsıkı kapalı tutuyordu. Bedenini söküp atabilseydi, yaksaydı onu, başka bir beden giyinebilseydi. Kilimleri o gün değil de başka bir gün yıkasaydı. Rahmi abisiyle inseydi denize ya da daha güçlü olsaydı, daha hızlı koşabilseydi. Tabancası olsaydı keşke. Bunlara boş verdi sonunda. Kaderde varsa olacaktı nasılsa. Niye böyle yazılmıştı kaderi? Birkaç defa canına kıymaya kalkışmış, korkmuş, becerememişti. Geceleri karabasanlarla boğuşuyordu. Yüzleri belirsiz adamların kendisine doğru geldiğini görüyor, yapmamaları için onları ikna etmeye çalışıyor, yalvarıyordu. Birden yok oluyordu adamlar. Sonra görünmez eller boğazını sıkıyor, tam boğulacağı sırada tere batmış, uyanıyordu. Bugün Mustafa'yı görünce Mustafa'nın onun sahip çıkmayacağını, küçücük bir umut kırıntısına bas bayağı bağlanmış olduğunu acıyla fark etti. Ağlıyor gibiydi Mustafa. Ağlamak güçsüzlerin işiydi. Konuşamadı bile benimle, yakınıma gelemedi. Diyecek bir şey yoktu demek ki. Rüzgar yolun tozunu kaldırmıştı. Esinti, göğüs uçlarını sızlatınca kendinden, her şeyden nefret ettiğini içeri geçti. Sedirde sırtüstü yatmış uyuyordu Rahmi. Çocuklar kilimde oynuyorlardı. Fatma Gül ocağın yanında tencereye soğan doğruyordu ağırdan. Bir araba sesinden sonra kapı açıldı, yengesi girdi. Rahmi kalk, bir efendi seni istiyor. Rahmi doğruldu. Boş boş baktı önce, sonra kalkıp çıktı odadan. Yengesi emekleyen çocuğunu alıp emzirmek için göğsüne götürürken Fatma Gül elindeki işi bırakıp yandaki pencereye yöneldi. Rahmi yanındaki adamla birlikte az ileride bekleyen büyük cipe doğru yürüdü. Cipin geniş arka bölümünde Münir oturuyordu. Fatma Gül cipin içindeki öteki adamları seçemiyordu. Kapıyı açıp Rahmi'yi Münir'in karşısına oturttular. Uzanıp elini sıktı Münir. Hoş geldin Rahmi kaptan. Rahmi biraz ürkek, biraz boş bakışlarla yanıtladı. Sağ olun bey. Münir elindeki para destesini Rahmi'ye uzattı. Al sen bunu Rahmi kaptan. Rahmi almadan baktı öylece. Fatma Gül hep ağlıyor. Sessiz bakıştılar bir süre. Münir sürdürdü. Bir de sandal bakalım sana. Rahmi gene tepkisiz bakıyordu. Başını salladı anlamsız biçimde. Hep ağlıyor Fatma Gül. Münir uzattığı paraları Rahmi'nin yanındaki koltuğa koydu. Fatma Gül'ü de sokakta kovmayız evelallah. Dert etmeyin, onu da düşünüyoruz. Öylece bakışırlarken dışarıdan gelen araba sesine döndüler. Cipin yakınında duran arabadan, iki kolundan yakalanıp sürükler gibi indirilen Mustafa'yı Fatma Gül de gördü. Münir koltuktaki parayı alıp Rahmi'nin tutup kaldırdığı avucuna koydu. Parmaklarını üzerine kapattı. Akıllı adamsın kaptan, anlaştık. Hadi güle güle. Kapıyı açıp şaşkın Rahmi'yi arabadan indirirken iki kolunda iki adamla Mustafa'yı getirdiler kapıya. Adamlardan biri önden arabaya girdi. Dışarıdakinin de itelemesiyle Mustafa'yı çekip Rahmi'nin boşalttığı koltuğa oturttu. Cebinden çıkardığı Mustafa'nın tabancasını da uzatıp gösterdi Münir'e. Bu da tabancası abi. Münir tabancaya bir göz attıktan sonra birden yüzünün ifadesini değiştirip kızmış gibi baktı. Bir delikanlının silahı alınır mı ulan? Esir mi düştü? Bok herifler, böyle mi dendi size? Ver tabancasını. Uzanıp elini sıktı Mustafa'nın. Hoş geldin arkadaş, dedi. Mustafa'nın heyecanı yatışır gibi oldu. Uzatılan tabancayı cebine koyarken kısık bir sesle yanıtladı Münir'i. Hoş bulduk. Münir onun acısını anlarmış gibi iç geçirdikten sonra çok üzüldük, dedi. Olmuşa ölmüşe elden bir şey gelmez. Temizlemek hepimize düşer. Başka işe benzemez bu namus işi. Sessizce dinliyordu Mustafa. Fatma Gül bir cipin içine bir elinde para destesiyle eve yaklaşan abisine bakıyordu. Arabanın içinde ise hararetle bir şeyler konuşuluyordu. Söz sana. Haftaya bizim ilk gidecek tırla şoför yardımcısı olarak Almanya'ya göndereceğim seni. Gerisini düşünme. Her şeyi biz düzenleriz. İstediğin gibi yaşarsın orada. Cenab-ı Allah hiçbir şeyi sebepsiz yapmaz. Senin hayrına oldu bu iş belki de. Tamam mı? Anlaştık mı? Durgun, şaşkın Mustafa gevşemeye başlamıştı. Münir çıkardığı markları Mustafa'nın avucuna koydu. Önce şu 300 markı al, işimize başlayalım, gerisi gelecek. Mustafa ne diyeceğini bilemeden eline tutuşturulan marklara baktı. Bir şey diyecek oldu, duraladı. Kalıp da ne yapacaksın burada? Münir'in sesinin tonunda, soğuklaşan bakışlarında gözdağı vardı. Ürkek, sessiz bakıyordu Mustafa'da. Biraz sonra cipten çıkan Mustafa'yı gördü Fatma Gül. O da bakıp uzaktan görmüştü Fatma Gül'ü. Elindeki markları cebine koyarken başını utanır gibi çevirdi. Yürüyüp uzaklaştı köye doğru. Cip'le araba da hareket edip uzaklaştılar. Fatma Gül camın kenarında kıpırtısız kaldı bir süre. Birlikte sessiz, isteksiz yemek yiyorlardı bir köşede. Açılan kapıdan gardiyan girdi. "Görüşmecin var Kerim Efendi!" diye bağırdı. Kerim kalkıp gardiyanla koğuştan çıktı. Ötekiler ardından bakıyorlardı. "Ebeni nedir, kim olacak?" dedi Mahmut. Müdüriyette Münir, avukat Macit, avukat Arif deri koltuklarda oturuyorlardı. Gardiyan kapıdan içeri Kerim'i sokunca döndüler. Münir oturduğu yerden kalktı, Kerim'e yer gösterdi. "Gel bakalım Kerim, otur." İçeridekileri başıyla selamladı Kerim. Şaşkın, tedirgin gösterilen yere oturdu. Sigara paketi çıkarıp uzattı Münir. "Yak bakalım." "Sağ ol Münir abi, içmeyeyim." "Yak bir tane hadi." Kerim'in aldığı sigarayı Münir göz alıcı çakmağıyla yaktı. Gülerek ona baktı. "Nasıl, aklınız başınıza geldi mi?" Kerim başını önüne eğdi. Babacan bir yakınlıkla devam etti Münir. "Gençliktir, olur böyle şeyler." Birden sesi ciddileşti, üzgün görünüyordu. "Ama yasa gençlik, mençlik tanımıyor." Kısa bir sessizlikten sonra sözlerini sürdürdü. "Yıllarca çürürsünüz mapus damlarında, hepinize yazık." Gene bir durulamanın ardından, "Avukat arkadaşlar şimdi anlatacaklar sana, bu işin tek yolu var, diyorlar," dedi. Dönüp avukatlara baktı Münir. "Avukat Macit, TCK'nın 434. maddesi bir kapı açıyor size," dedi. Avukat Arif onun sözünü tamamladı. "İçinizden biri kızla evlenirse dava düşer." Bir sessizlikten sonra Münir aldı sözü yine. "Bilirsin, Erdoğan yeğenimdir ama seni başka severim," dedi. "Selim, Vural, Erdoğan öğrenci. Sözleri bile olmaz. Mahmut'u adamdan sayacak değiliz. Bu işi erkekçe göğüsleyecek bir sen varsın," dedik. Kerim sarsılır gibi olmuştu. Münir kulağına eğilip avukatların duymasını istemezmiş gibi ekledi. "Kağıt üstünde evlilik. Bir kurtulun, ötesi kolay." Odadakilerin gözleri şaşkın, sallantılı Kerim'in üzerindeydi. "Sen düşün delikanlı, enine, boyuna düşün ama. Ya hepiniz burada çürüyeceksiniz ya da..." Kerim'in yüzünü ateş basmıştı, bocaladı. "Bir şeyler diyecek oldu, konuşturmadılar. Acele etme," dediler. Rahatça düşünebilmesi için yalnız kalacağı bir koğuşa koyacaklardı. Kararını verince de gardiyan aracılığıyla Münir'lere haber göndersindi. Erdoğan'ın, Selim'in, Vural'ın, en çok da Mahmut'un aklı günlerdir Kerim'deydi. Gardiyanlara sormuşlarsa da bir cevap alamamışlardı. Nereye götürmüşlerdi Kerim'i? Erdoğan meraktan, Mahmut endişeden diken üstündeydiler. Öğleye doğru gardiyan koğuşa girdi. "Hadi hazırlanın," dedi. Anlamadan birbirlerine baktılar. "Çıkıyorsunuz," dedi gardiyan. "İşletme bizi." "Yok babam, ne işletmesi, çıkıyorsunuz." Selim yerinden fırladı, gardiyana yaklaştı. "Vallahi mı Nuri Efendi? Vallahi çıkıyorsunuz." Erdoğan sevinçle haykırdı. "Hey, kızı kandırdı bizimkiler." Sırıtarak iki parmağını kaydırıp para işareti yaptı. Sevinçle sıçrıyorlardı ki gardiyan kesti önlerini. "Kızı değil, sizin arkadaşı kandırdılar." Düzeltti hemen. O razı oldu yani. Gençler anlamadan bakıp gardiyana yaklaştılar. Vural sordu. "Neye razı oldu?" "Sizin Kerim Efendi kızla evleniyor, dava düşüyor. Hazırlanın, birazdan çıkacaksın." Hepsi şaşkındı. Erdoğan hayretle, "Evleniyor mu?" dedi. "Mahmut, o kızla mı?" Yıldırım yapıldı kağıtları. Şaşkın, donup baka kaldılar birbirlerine. 3. ayrımın sonu, sayfa 41.